Ayrım 16.
Ne tuhaf. Chris'in çıkıp gelmesi Gordon'la benim ilişkime pek fazla zarar vermedi. Gordon'un sayesinde tabii. Eskisi gibi olmak için çok gayret sarf ediyordu. Birbirimizi daha az görebildiğimiz halde hiç sitem etmiyor, baskı yapmıyordu. Tabii bu durumda sevişmemiz de seyrekleşmişti. Gordon'la olan yaşantımızın aksine Chris'le olan yaşantımız her zamanki gibi inişli çıkışlı, değişken ve de fırtınalıydı. Çok güzel anlarımız oluyor ama hemen arkasından Merlin'in adı geçince başlıyorduk kavgaya. Benim gözyaşımda durmak bilmiyordu. Problemlerimizi çözebilmek için saatlerce konuşuyorduk. Ne var ki bizim durumumuz konuşmakla değil ancak atılım yapmakla çözümlenebilirdi. Durumumuzu ya kabullenecek ya da hemen değiştirecektik. Çok uzun zaman aynı durumda kalmıştık. Chris böylece sürdürmek istiyordu ama ben istemiyordum. Gelelim Julie'ye. Julie ameliyattan sonraki 2 hafta komada kaldı. Açıldıktan sonra dualarımızın, umutlarımızın çok üstünde bir iyileşme sürecine girdi. Çok zayıf ve solgundu ama konuşması gayet canlıydı. Yine eskisi gibi şakalar yapıyor, dergiyle ilgileniyor, bir sonraki sayı için bize fikir veriyor ve de bütün dergi çalışanları için bir dinlence ve eğlence kulübü, aynı zamanda bar işletiyordu sanki. Bütün gün hepimiz odasına girip çıkıyorduk. Ne zaman ziyaretine gitseniz derginin editörlerinden en azından 5-6'sını Julie'nin baş ucunda bulurdunuz. Ya Eloise Frank, inanılacak gibi değil ama Eloise her tanrının günü Julie'yi ziyaret ediyordu. Hem de öyle hastanenin eter kokusunu içine çekip ölüm döşeğinde olanları seyretmeye giden hastane gülyabanileri gibi değil. Eloise Julie'yi ziyarete gittiği zaman tam Eloise'di. Sert, neşeli, becerikli ve edepsiz. Dergide Julie'ye kan verebilecekleri organize etti. Hatta editörlerini tanıttığı başka dergilerden de yardım istedi. Böylelikle Julie'ye sürekli olarak verilmesi gereken kan bağışını masrafı azalmış oldu. Eloise'in sert bir kişiliği olabilir ama benim ona saygım sonsuzdu. Bütün saydığım karakteristiklerin altında altın gibi bir kalbi vardı. Hem beni hem de etrafındaki herkesi şaşırtıyordu. Kara gün dostlarımız ne zaman nereden çıka gelirler bilmeye olanak yok. Bazen ilk baştan koşup geleceğini sandıklarınız ortada görünmez, hiç ummadıklarınız kucakları sevgi dolu ta nerelerden çıka gelirler. Bu davranışı izlemek bile insanı mutlu ediyordu. Başta Eloise ve de tabii hepimiz insancıl olmuştuk. Birlikte el ele verip Julie'nin moralini yükseltmeye, kan bağışlamaya ama en çok ona yaşam sevgisi verecek sihirli serumla onu beslemeye çalışıyorduk. Chris ise birlikte gidip Julie'yi ziyaret etmeyi önerdim ama kabul etmedi. Ne yararı var Jill? İkimize de hiç yararı yok. Üstelik kadın beni tanımıyor bile. Artık hastanelerle cenaze merasimleri benim prensibim dışında. İkiyüzlülük yapmış olurum, kiliseye gitmek gibi. Biliyorsun, ona da inanmıyorum. Bunun adına insanlık denir Chris, yoksa sen ona da mı inanmıyorsun? İşte dalaşmamız için bir şey daha. Tabii hiçbir şey büsbütün beyaz ya da büsbütün siyah olmuyor. Chris'le benim durumumda. Her şeyle kötü olsaydı, Chris batıdan gelen kara şövalye olsaydı ne kadar basit olurdu ama değildi. O hem iyi hem kötü, hem sevimli hem itici, hem güzel hem çirkindi. Yani her bakımdan gri, zaten tamamen siyah da olsa hiçbir şey fark etmezdi. Çünkü ben onu seviyordum. Birlikte geçirdiğimiz bu ay sona ermek üzere olduğu halde ben hala bir sonuca varamamıştım. O da öyle. Ama Chris buraya sonuç almaya gelmemişti ki. Sadece eğer ben kesin kararımı verebilmiş olsaydım iyi olurdu. Son birkaç günümüz pek tatlı geçti. Çünkü birbirimizi bir daha ne zaman görebileceğimizi bilmiyorduk. Bir kere daha ben sonradan anımsayabilmek için her şeye sıkı sıkı sarılıyordum. Gün batışı gibi ya da ateş böceklerinin uçuştuğu güzel bir yaz gecesi gibi. Chris'i Kaliforniya'da sevdiğim kadar çok seviyordum. Merlin'i anımsamıyordum. Aslında Chris'in Merlin'e döneceğine kendimi alıştırmıştım. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Gordon galiba neler olduğunu hissetmişti ve Chris'in gitmesine 5-6 gün kala bana buluşmamızı önermişti. O günlerde benden uzak durdu. Ben de ona minnettardım. Sadece Chris'le beraber olmak istiyordum. Bir gün izin aldım, Samantha'yı da yanıma alıp üçümüz ilk kardan sonra kırlara çıktık. Kar topu oynadık. Karların içinde yürüdük, öpüştük, kahkahalar attık ve Noel şarkıları söyledik. Ondan sonraki çarşamba Noel günüydü. Ben o günü Chris'le geçirmek istiyordum ama o Kaliforniya'ya dönmek istiyordu. Burada yapacağı işleri bitmişti. Daha fazla kalması için hiçbir neden yoktu. Yani benden gayri. Ama ben Chris için bir neden değildim. O bir yere gitmeye karar verdi mi kalkar gider. O hafta sonu herhalde gidecek diyordum ve kendimi hazırlıyordum. Noel alışverişimi bile o gittikten sonraya bırakmıştım. Birlikte olacağımız bu son anların bir saniyesini bile ziyan etmek istemedim. Cuma sabahı ben uyandığım zaman Chris giyinmişti. Sana bir şey söyleyeceğim der gibi yüzüme bakıyordu. Herhalde bugün öğleden sonra gidiyor diye düşündüm. Ne zaman gideceğime karar verdim. Çabuk söyle. Tanrım, Jill, ne olur yüzüme öyle bakma. Kendimi aşağılık bir herif gibi görüyorum. Bu sıkıntıya bir an önce son vermek için neredeyse şimdi kalkıp gitmek geliyor içimden. Özür dilerim, evet. Benim neler hissettiğimi biliyorsun. Nasıl bilmem? Ne vıdı vıdı karısın. Sana Noel'den bir gün sonra, Perşembe günü, ayın 26'sında gideceğimi söyleyecektim. Oldu mu? Umarım böylelikle senin planlarını alt üst etmiş olmam. Ne planı, Christopher Matov? Seni seviyorum, yaşasın. Haydi, Noel alışverişine çıkalım. Eyvah, yandım, ben gidiyorum. New York'ta da mı? Mağazaların ne halde olduğunu görmedin mi? Hem senin öyle kalabalığa girmen hiç doğru değil. Haydi, mızıkçılık yapma. Uzun uzun dolaşmamız gerekmez. Hem ben Sam'i Noel Baba'ya götüreceğim. Sam'in Noel Baba'yı görmesi şart mı? Çocukların kafasını bu saçmalıklarla doldurmanın zararlı olduğunu bilmiyor musun? Haydi Chris, yapma Tanrı aşkına. Lütfen. Tamam, tamam. Ama ondan sonra ben ne istersem onu yapacağız. Anlaştık Chris. Merlin ne olacak? Ne demek Merlin ne olacak? Yani Noel olduğuna göre demek istedim. Sen bir şey unutuyorsun. Yahu ben Merlin'le evli miyim? He, o benim problemim Jill. Artık seninle onu tartışmak istemiyorum. Bu son. Anladın mı? Bu konu kapanmıştır. Tamam. Bana bir kahve getirir misin? Yarım saatte hazırlanırım. Ben Chris'e bir Patek Philippe saat aldım ki tabii bu da benim nedenli kaçık olduğumu gösterir ama bayılacağını biliyordum. Chris iyi şeyleri severdi. bu saatte harika bir şeydi. Salvador Dali'nin resmi gibi, yamyazsı, incecik bir saat. Gayet sade bir yüzü ve siyah süetten bir kayışı vardı. Anneme bir sabahlık, babama bir kravat ki herhalde bir düzine daha vardı ama başka şey gelmedi aklıma. Hilary ve Peg'e küçük küçük abuk sabuk şeyler seçtim. Julie'ye yatarken giymesi için bulabildiğim en seksi hırkayı, 3 tane de açık saçık kitap aldım. Gordon'a ise deri kalpli Don Quixote kitaplarından. Birkaç gün sonra Samantha için gayet gösterişli bir bebekçi evi siparişi vermiştim. Chris'in beğenmeyeceğini, Samantha'nın da bayılacağını biliyordum. John Templeton'a Scotch viskisi göndermeyi düşünmüştüm. Pek parlak bir fikir değil ama ne yapayım? Jen Edwards ile dergideki diğer kızlar için haftalarca önce küçük bir mağazadan garip şapkalar almıştım. Güler eğleniriz diye. Ayın 23'ünde Gordon'la Julie'yi görmeye hastaneye gittik. Hiç iyi bulmadık. Ateşli olduğumuz zaman gözlerimiz çakmak çakmak olur ya, o gün onun da bakışları öyleydi. Bir şişe şampanya ile aldığımız diğer hediyeleri götürdük. Hastane odasındaki halimiz o kadar acıklıydı ki. Birkaç defa ağlamamak için başımı çevirdim, başka taraflara baktım. Çıktıktan sonra ben Gordon'a hediyesini verdim, o da bana çok güzel el yapısı bir deri kutu verdi. Değerli eşyalarını koyarsın diye düşündüm. Örneğin eski aşk mektuplarını. Kutuda bir kart, kartın içinde bir şiir vardı. İmza sevgiler G. Pek duygulandım. Garip bir hediye. Hiç özel bir şey değil ama yine de çok güzel. Tam Gordon'a göre. Çoktan beri öyle bir kutum olsun istiyordum. İçine okaliptüs şekerimi, kurutulmuş çiçekleri, gömlek düğmelerini ve buna benzer bazı şeyleri koymayı düşünmüştüm. Tabii bütün bunlar yabancılar için hiçbir şey ifade etmeyen eşyalar ama benim için anlamlı. Gordon Noel'de Maryland'de kız kardeşine gidecekmiş. İyi oldu, benim işim kolaylaştı. Noel arifesinde Chris'le ben şöminede mısır patlattık ve her 10 dakikada bir Samantha'yı yatağına gitsin diye kovaladık. Noel ağacımızı süsledik, bir taraftan öpüştük. Merdivene çıkmak yasak olduğu için ben ağacın alt kısmını, Chris de üst kısmını süsledik. Evet, şişko küçüğüm, hediyeni vereyim mi? Gözleri parlıyordu. Oldu, sen de ister misin? Elbette. Cartier kutusunu çıkarıp elime aldım. Sıkılmaya başladım. Acaba Chris'e göre bir hediye değil mi? Onun bana verdiği küçük kutunun paketlenmesinin yanında benimki o kadar gösterişli duruyordu ki. Önce sen aç dedim. Chris kabul etti ve paketinin kağıdını yırtmaya başladı. Bir taraftan da herhalde içinden ne çıkacak diye tahminler yürütüyordu. Kağıdını yırtıp attığı kutuyu eline almış oturuyor, açmıyordu. Ben tıkanacak gibi oldum. Keşke Stereos'una bir şey alsaydım ya da kayak yaparken giymek için kalın bir kazak. Yoksa yeni bir çift kayak ayakkabısı mı daha iyi olurdu? Kutuyu açtı, ağzı kulaklarına gitti ve kahkaha atmamak için kendini zor tutuyordu. Kendimi o an Noel Baba gibi hissettim. Beğendi, beğendi, yaşasın. Gerçekten beğendi. Hemen koluna taktı. Başladı kurmaya, ayarlamaya, parlatmaya ve hayran hayran bakmaya. O denli sevindi ki. Bana sımsıkı sarıldı, nefes alamadım. Az kalsın öldürecekti. Sıra sende. Tamam, açıyorum. Küçücük kutunun üzerindeki mavi folyo kağıdı yırttım. Kağıdın altından ucuz eşya satan mağazalardan aldığımız cinsten kırmızı ile gümüş rengi bir mukavva kutu çıktı. Kutunun kapağını kaldırdım. İçinden büyük harflerle Tiffany Joe yazılı gece mavisi kadife bir kutu ve inanılmaz parlaklıkta, mavimsi beyaz bir pırlanta çıktı. Altın bir zincirin ucundan bana bakıyordu. Bir kolye. O kadar şaşırmıştım ki nefes alamıyordum. İçimden ağlamak geldi. Seni Hınzır, seni Kalleş. Seni numaracı herif, seni. Seni ne kadar çok seviyorum bilsen. Bana nasıl böyle bir hediye verebilirsin? Sarıldım, sıkıştırdım, yutkundum. Ne kadar güzel bir şey sevgilim, aman tanrım. Bilmem, öyle mi? Belki geri alır, götürür, satarım. İşte tam Chris'e göre bir söz. Hayır efendim, satamazsın. Sen takıverir misin boynuma? Benim ellerim titriyor. Hemen aynaya koştum, kolyem arabamın farları gibi bana bakıyordu. Üf be! Işıkları söndürdük, bir süre Noel ağacını seyrettik, sonra gidip yattık, seviştik, el ele tutuşup öylece yattık. Neredeyse uyuyacaktık. Hey Jill, ne var sevgilim? Bebek dünyaya gelmeden önce evlensek diyorum. Yani seninle evlenmemi mi istiyorsun? Hı, öyle dedim ya. Kabul. Merlin'den hiç söz etmedim ama düşünmedim diyemem. Zaten Chris'in ciddi olduğunu zannetmiyordum. Ah, keşke öyle olsaydı. Ona daha sıkı sarılınca baktım saati hala kolunda. Ben de gülümsedim ve boynumdaki pırlantayı okşayıp uykuya daldım. Ertesi sabah Noel'di ve Samantha'nın çığlıklarıyla ev yerinden oynadı. Tahmin ettiğim gibi. Samantha'ya aldığım bebek evine kızım çıldırdı. Chris de onaylamadığını gösteren bakışlarla beni süzdü. Akşam üzeri tekrar Central Park'a gidip uzun bir yürüyüş yaptık. Yerdeki kar kalınlığı artmıştı. Park bomboştu. Herkes eş, dost ve yakınlarıyla ilgileniyordu. Parkın bize kalmış olmasına sevindik. Chris, dün akşamki önerin ciddi miydi? Tabii, neden olmasın? İnsanlar bir kere yaşıyor, çocuğumuzun piç olmasını istemezsin değil mi? Tek nedeni bu mu? Olur mu şapşal? Sen ne demek istiyorsun? Ben öyle bir adam mıyım? Şu Gordon denen herif tekerlekli sandalyesine oturduktan sonra seninle evlenmeye karar verecek olursa o zamana kadar sokağa düşme diye yapıyorum bunu. Chris, Gordon o kadar yaşlı değil ki, hem benimle evlenmek isteyeceğini nereden çıkarıyorsun? Bak canım, ben iyi huylu olabilirim ama aptal değilim. Okumasını da biliyorum. Ha, şiiri gördün. Tam üstüne bastın. Daha başka şeyler de var tabii. Hem içimden bir ses diyor ki, sen Kaliforniya'ya ne zaman gelebilirsin? Bana 2 hafta kadar süre ver de, ha, nasıl diyeyim, evi yoluna koyayım. Öyle ya, senin de zamana gereksinimin var. Aslında ben de işlerimi 15 günden önce yoluna koyamam. Dergiden patladak ayrılıp da onları sıkışık durumda bırakmak istemem Chris. Sen evdeki problemi ne şekilde çözümleyeceksin? Tabii Merlin'i demek istiyorum. Sen onu bana bırak. Yalnız kıçını sıkı tut, işlerini yoluna koy ve çık gel. Bak aklıma ne geldi. Apartmanı tekrar kiraya vermek biraz zaman alır herhalde. Artı dergi. Şimdi dergiden de senden de başlarım. Benim sana onlardan fazla gereksinmem var. Ne zamandan beri? Gerçekten mi Chris? Ne sandın ya? Yine öpüştük ve el ele tutuşup eve döndük. O gece yattığımız zaman odanın bir köşesine yığılmış eşyalarını gördüğümde Chris'in gitmeye hazırlandığı kafama dank etti. Başladım ağlamaya. Tabii ayrılıyoruz diye ağlıyordum ama işin içinde başka şeyler de vardı. Chris dinle, bu o kadar basit değil. Pek çok problem var, örneğin Marlin ve başka Marlinler. Belki hep bir Marlin olacak. Ben buna dayanamam. Aslında birbirimizden o kadar farklıyız ki. Bazen senin o kadar sinirine dokunuyorum ki. Ama ne bileyim. Ara sıra ikimizin de bu beraberliğini düşünüp üzülüyorum. Sen şimdi bana benimle evlenmek istemediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Ver öyleyse benim pırlantamı. Kaçık sen de, ben ciddiyim. Chris, sana seninle evlenmeyeceğimi söylemiyorum. Yalnızca korktuğumu söylüyorum. Anlamadım, benden mi? Yok canım, hayır. Yani evet, bir bakıma. O vakit evlenme benimle. Ama ben seninle evlenmek istiyorum. Öf be, anlamıyorsun. Anlıyorum, şimdi çeneni tut da uyumaya bak. Tanrım, seni cennete gönderseler orada da üzülecek bir şey bulurdun. Bu hırçınlığı bırak da uyu. Ben hırçınlık yapmıyorum. Evet, yapıyorsun. Uyu artık dedim ya, ben yarın erken kalkacağım. İşte gene tam Chris. Ben onunla konuşmak istiyordum. Yakın bir zamanda mı evlenmek istiyorsun sevgilim? Hala onu mu düşünüyorsun? Sen hazır olur olmaz seni daha mutlu edecekse doğum odasında, tamam mı? Tamam, iyi geceler. Ha Chris, gene ne var? Mutlu Noeller. İyi geceler. Uykuya dalmak üzereydi. Ertesi sabah Chris yola çıktı. Benim de kalbimin üzerine sanki bir kaya parçası oturdu. Birisi bir yere gidecek olsa ben zaten çok etkilenirim. Chris gittikten sonra kendimi o kadar yalnız hissettim ki. Ne tuhaf. Apartmana döndükten sonra Gordon'u aramak istedim. Ondan medet umuyor, dört elle ona sarılmak istiyordum. Ama bu kalleşlik olurdu. Aslında daha ona ne söyleyeceğimi bile bilmiyordum. Halbuki ne kadar basit. Gordon, ben gidiyorum, Chris'le evleneceğim. Ama bu nasıl söylenir? Neresinden başlayacağım? Pazartesi günü John Templeton'a işimden ayrılacağımı bildirdim. Bütün gün Gordon'a gözükmemeye çalıştım. Kendime kızıyor, ne cadıyım ve ne de korkak diye kendi kendimi suçluyordum. Ertesi haftayı yatağımla oturma odamızın arasında gezinerek geçirdim. Çünkü fena halde nezle olmuştum. Evden çıkmak istemedim. Bir taraftan da yavaş yavaş toplanıyordum. Yeni yıla girer girmez ne olursa olsun buradan gitmeye kararlıydım. Bütün hafta Gordon'dan ses çıkmadı ama yılbaşı gecesi Hillary'de toplanacaktık. O akşam Gordon'a her şeyi anlatmaya karar verdim. Belki şampanyanın her ikimize de yararı olurdu. Hillary'nin partisi her zamanki gibi sakin ama eğlenceliydi. Tam gece yarısı Hillary içki bardağını bütün konuklarının şerefine kaldırdı. Biz de ayağa kalkıp onun şerefine kadeh kaldırdık. Sonra yine hepimiz küçük gruplar halinde oturduk. Konuşmaya başladık. Alçak sesle konuşuyorduk. O da mum ışıklarıyla aydınlanmıştı ve bizler de yılbaşı gecesinin o sihirli, üzücü ama tatlı havasına girmiştik. O ara Gordon başını kaldırdı. Benim ona baktığımı gördü. Hafif bir gülümseme ve başkalarının duyamayacağı kadar alçak bir sesle konuşarak bana döndü. Senin şerefine Jillian. Dilerim yeni yıl sana akıl ve huzur verir. Umarım çocuğun sana mutluluk getirir ve de Chris kıymetini bilir. Vaya con Dios. Kadehini bana kaldırıp gözlerimin içine baktığı an benim gözlerim yaşardı. Demek biliyordu. John Templeton'a holde rastladığım zaman yorgun, bezgin yüzüme baktı. Neden ben hep işe yarayan elemanlarımı kaybederim acaba? Komplimanına teşekkürler John. Ama ben olmasam da sen idare edersin. Ben gelmeden önce olduğu gibi. Sadece başını iki yana salladı ve yürüyüp gitti. Cuma günü benim şerefime verilen güle güle git partisine kadar John'u bir daha görmedim. Partiye Gordon'la beraber gittik ama pek konuşmadık. Hillary'deki partiden sonra Gordon bana nazik ama çekingen davranıyordu. Sanki kafası çok doluymuş gibi. Daha sonra ben bütün arkadaşlara veda ederken Gordon'un bu düşünceli halinin nedenini anladım. Gordon da dergiden ayrılıyordu. Beni eve götürürken içimden acaba bana neden bir şey söylemedi diye düşündüm. Herhalde bunu uzun zamandan beri düşünüyordu. Ne zaman böyle bir şey yapmaya karar verdin? Çoktandır düşünüyordum ama bunu söylerken gözlerini benden kaçırıyordu. Başka bir yerde mi çalışacaksın? Hayır, Avrupa'ya gideceğim. İspanya'ya mı? Hayır, Eze'ye. Eze, Fransa'nın güneyinde küçük bir kasaba. Belki şimdiye kadar orası da pizza salonları ve turistlerle çığırından çıkmıştır ama 10 sene önce o kadar güzel bir yerdi ki gidip bir kere göreyim diyorum. Ben artık ömrümün sonuna kadar öyle bir yerde resim yaparak yaşamak istiyorum. Burası gibi Tanrı'nın cezası vahşi ormanda değil. İyi edersin Gordon, senin adına sevindim. Başını salladı, gülümsedi, alnımdan öptü ve beni otele bırakıp gitti. Yarın görüşmek üzere. Oldu, seni ararım. Ama galiba pek canı istemiyordu. New York'taki son günümü, yani cumartesiyi birlikte geçirmeyi tasarlamıştık. Ben pazar sabahı New York'tan ayrılacaktım. O gece Julie'yi görmeye hastaneye gittim ve de bu benim için gitmeden önce yaptığım en güç şeylerden birisi oldu. Böyle bir durumda ne söylenir? Sağ ol, senin sayende iş buldum, iyi şanslar, görüşmek üzere. Bunların hiçbirini söyleyemezsin. Ağlamamaya çalışırsın, o kadar. Havadan sudan konuştuk ama Julie kafasını toparlayamıyordu. Daha ben oradayken uyuyup kaldı. Verdikleri demerol ve başka ne veriyorlarsa kafasını bulandırmıştı. Julie sanki solmuş ve küçülmüştü. Adeta yaşlanmıştı. Yatağında yatarken öyle küçücük ve dokunsan kırılıverecekmiş gibi bir hali vardı ki. O uyurken ona uzun uzun baktım. O ara tek gözünü açıp bana gülümsedi. Uzanıp yanağından öptüm. Bir şeyler mırıldandım. Galiba teşekkürler Julie gibi bir laf ettim. O da gözlerini kapadı ve tekrar uykuya daldı. Son bir defa daha Julie'nin yüzüne bakıp Tanrı'ya emanet ol dedim. Gordon'un bana söylediği gibi.